Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 26. ayrım. 35. Aydınlık iyice azalmış, tüm eyaleti renksiz ve soluk bir örtü kaplamıştı. İnsan kendini güneş tutulmasının ortasında sanabilirdi. Ford'un New Jersey eyaletinin kuzeybatı ucundaki Montague'ye varması 1,5 saat sürdü. Burası, Pensilvanya'nın hemen yanı başında, tepelerle ve sık ormanlarla kaplı bir bölgeydi. Yüzbaşı Woodbine daha önce telefon edip gelişlerini ve ziyaretlerinin nedenini bildirdiği için Şerif Sam Tuttle onları bekliyordu. Ormanlarla kaplı iki tepenin arasına sıkışıp kalmış Montague, sivri damla evleri, ana caddede sıralanan dükkanlarıyla sokak sayısı az, küçük bir kasabaydı. Kar, tek tük ışıklı tabelaya bir kıyamet günü parıltısı bahşediyordu. Yayalar, evlerinin sıcağına kavuşmak için acele ederken, otomobillerden çoğu yolun kenarına park edilmişti bile. Sam Tuttle, Annabelle Taylor'ı, saçları ve omuzları sırılsıklam bürosuna girdiğini görünce koşup sıcak kahve getirdi. Daha başlangıçtan yardıma hazır olduğunu gösterdi. Ellisine merdiven dayamış yuvarlak yüzü, 3 günlük bir sakalla çevrili, ufak tefek adamın gözlerinden iyilik ve bilgelik yayılıyordu. Havaya daha uygun bir araç istediklerini duyunca Şerif Tuttle itiraz etti. Bu kadar kar yağarken yola çıkmak iyi bir fikir değil. Buralarda meteorolojiye fazla güvenilmez. Kar 1 saat sonra da dinebilir, 2 günde sürebilir. İnsan tepelerde fırtınaya yakalanırsa. Jack Taylor biraz önce geri çevirdiği kahve fincanını dudaklarına götürürken kaşlarını kaldırdı. Yapacak bir şey yok, gitmeliyiz diye itiraz etti Annabel. Söylediğimiz gibi bu çok önemli bir soruşturma. Tuttle genç kadına ısrar ederek dediğini yaptıramayacağını anlayan gözlerle bakarken içini çekti. Yola çıkmamızı sağlayacak bir şeroken var. Haritanıza bakılırsa sonra biraz da yürümek gerekecek. O tepede ne bulacağınızı bilemiyorum çünkü orada hiç kimse olmaz. Belki bir kulübe ya da ona benzer bir şey ama kışın orada kimse yaşamaz. Annabel Babb'ın Spencer Lynch'e ilettiği kartpostalı hatırlayınca sırtını buz gibi bir ürpertinin sarmasına engel olamadı. Şimdi artık bizim gibi olmayı öğrenmelisin. Görünmez. Eşi aş. Akıllı olduğunu göster. Bu aile toprağın bağırsaklarını sırtında taşıdı. Prolin'in anlattıklarını anımsadı. Babb artık bir aileyi hedef alacaktı. Ya bunu yaptıysa? İçinden bir ses şimdi bu aileyi bulacaklarını söylüyordu. Ya yukarılarda bir yerlerdelerse? Canlı canlı bir kulübeye bırakılmış, tarikatın yeni üyesine kurban olarak sunulmuşlarsa? Spencer Lynch şimdi artık hastanede, diye itiraz etti kendi düşüncesine. Öyleyse, onları dondurucu soğuğa terk etme riskini göze alacak mısın? Bütün bunlar bir tahminden öteye gitmiyor, diye tekrarladı kendini yatıştırmak için. Yine de, yanınıza silahınızı alın dedi Taylor. Orada bizi neyin beklediği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Annabel'e baktı. En ufak bir riskle karşılaşırsak, eyalet polisi yardımımıza koşmak için küçücük bir işaret bekliyor. Sam Tuttle pencereye doğru eğilirken eliyle nasıl isterseniz öyle olsun anlamına gelecek bir işaret yaptı. Eğer bir sorunla karşılaşırlarsa takviyelerin bu havada yolu bulmaları kesin değildi. Hele bir de Trenton'dan, eyalet polisinin merkezinden geliyorlarsa hiç kesin değildi. Tepedeki döner lambalar giderek daha da saydamlaşan süsün içine mavi ve kırmızı yalımlar saçıyordu. Bütün gök dev bir çatlakla yıkılıyor, cennetin birden bozulmuş tozunu döküyordu. Silecekler astımlı bir kazıntıyla yorulurken, Jack Taylor, karı, dünyayı kaplayan bu melek külünü izliyordu. Kargaşa anlarında artık Tanrı'ya inanamayacak kadar çok kitap okuduğunu söylemekten çekinmeyen bir edebiyat tutkunu olarak, durumun tuhaflığını görmezden gelemiyordu. Oturduğu rahat koltuğa gömüldüğünde, John Milton'ın mavi hayaleti, kasılmış dudaklarında şiir yaratmaya girişti. Clove yolu üzerinde başka bir arabaya rastlamadılar. Çamlar yolun iki kenarından fışkırırken tepenin yamacını tırmanmak için Olkmaşipakong yoluna saptılar. Yoldan ayrılıp ağaçların arasına ya da dere yatağına kaymamak için özellikle dönemeçlerde olabildiğince yavaş gitmek gerekiyordu. Montague'den topu topu 12 kilometre uzaklıktaki bir noktaya varmak 45 dakikalarını aldı. Dışarısı öyle karanlıktı ki, Cherokee bir dinlenme alanında durduğunda patikanın başlangıcını bulabilmek için farları açık bırakmak gerekti. Soğuğun ısırığı daha arabadan iner inmez geçirdi dişlerini. Tuttle şerif kasketini kafasına iyice yerleştirdi. Yol arkadaşlarına el fenerleri dağıttı ve yanında getirdiği pompalı tüfeğin emniyetini Taylor'ın gözlerinin önünde açtı. Sonra Orman adlı canavar üçünü de yuttu. Daha ilk metrelerde rüzgarın derilerine tükürdüğü buzun etkisiyle kendilerini çırılçıplak hissettiler. Ayakları uyuştu. Ayak parmakları sancıdı. Birkaç dakika geçmeden elleri sıkıştırılmış kar doldurulmuş gibi ağır sarkıtlara benzediğinden baş parmaklarını kıvırmakta bile zorlanıyorlardı. Arada bir, buz gibi bir ağ sırtlarından aşağıya akıyor, vücutlarından tatsız ürpertiler koparıyordu. Kısa sürede kulaklarının, artık yanmaktan vazgeçen burunlarının varlığını bile unutur olunca dümdüz çizgileri katılaştı. Dallar, boğumlu parmaklarını uzatmış, umutsuz bir dilenci sürüsü gibi kollarına ve bacaklarına dolanıyordu. Üç yasa koruyucusu, ellerindeki fenerleri balta gibi kullanarak iç karartıcı bitki örtüsünü yarmaya çalışıyordu. Çam ağaçlarının gövdeleri fırtınaya karşı koruyucu bir kameriye çiziyor, göğü kar sağanaklarının şiddeti kaplarken tepenin yamacı onları, kanadının emniyetini alıyordu. Oysa soğuk daha da yoğunlaşmıştı. Koruyucu perdeyi aşmayı başaran tek tük kar tanesi tüy gibi usulca yere konuyordu. Fırtına, yapay ışığı altın tozuna döndürmüştü. İnsan kendini bir peri masalında sanabilirdi. Annabelle, kurdun buralarda dolaştığını, hatta belki de şu anda bile onları izlediğini hatırlatan bir masal. Meyilli bir dönemeçte bir dolmen ya da taştan bir totem misali, toprağın yıldızlara uzattığı parmağa benzer bir kaya çıkıyordu yerden. Sam Tuttle dirseğini kayaya dayayıp Taylor'ın haritasını inceledi. Ormanın ürkütücü yoğunluğunu işaret etti. Eğer çizdiğiniz çarpı işaretine güvenebilirsek, patikadan şimdi ayrılmamız gerek. Başka türlü istediğimiz yere varamayız. Tekrar ediyorum, bence bu iyi bir fikir değil. Hava kötüleşiyor. Annabelle elini şerifin omzuna koyup adamı dostça bir tebessümle onurlandırdı. Bütün bunları boşuna yapmış olmak istemiyoruz. Onun için hadi yola koyulalım. Şerif Tuttle'ın tahmin ettiği gibi, yürüyüşün ikinci bölümü hiç kolay olmadı. İğneli bitkilerle kaygan toprağın arasında bir sürü sıyrığa ve sancılı düşüşe katlanmak zorunda kaldılar. Her düşüşte biraz daha fazla sıcaklık kaybediyor, vücutları biraz daha soğuyordu. Tuttle alçak bir dalı kenara iterken birden Scanlands boyunca birkaç kilometre uzanan bitki örtüsünü delen bir yarık gördü. Bir zamanlar 4 ya da 5 metre genişliğinde olan, ormanın tohumlar ve büyüyen fidanlar sayesinde kabuk bağlayarak yavaş yavaş daralttığı bir sanayi yarığı. Rüzgar bu yarığa dolarken son hızla giden bir tren gibi homurdanıyordu. Annabelle kafasını ceketinin kürklü yakasına gömdü ve kara küçük tekmeler savurarak doğru yerde olup olmadıklarını anlamaya çalıştı. Karların arasından pasta kaplı kahverengi bir ray çıkıyordu. "Neredeyse vardık!" diye rüzgarı bastırarak haykırdı Taylor. Bu yönde bir kilometre daha. Belden yukarısı öne eğik, yola koyuldu. Tuttle pompalı tüfeğini omzuna dayamış, rüzgarda uçmasın diye durmadan şapkasını düzeltiyordu. Yürürken Taylor ortağına yaklaştı. Fırtınada sesini duyurmak için bağırmadan önce koluna dokundu. "Bizi geriye iten ilahların kükremesini duyuyor musun? Sanki oraya gitmemizi engellemek istiyorlarmış gibi. Delphoi'nin soluğu buralara kadar yetişiyor. Anna, Pythia üç ayağının üzerinden bizi gözlüyor." Türbülans, gülüşlerini ağzından çıkar çıkmaz alıp götürdü. Annabelle arkadaşının felsefe heyecanını paylaşmıyordu pek. Gerginliğin giderek arttığı böylesi anlarda, gevezeliğinin de aşka geldiğini bilecek kadar iyi tanıyordu Taylor'ı. Başkalarının yaptığı gibi, dua etmek yerine şiir okuduğunu çok görmüştü. Taylor buydu işte. Beklediklerinden çok daha kısa bir süre sonra tepenin öteki yamacında, etrafı ağaçlarla çevrili ve üzeri saçla kaplı bir kulübeye ulaştılar. Sadece aletleri koymak için kullanılan bu atölye, insan barındıramayacak kadar küçüktü. Barakaya yaklaştıkça soğuğun karıncalandırdığı uzuvlar gerginlikten gevşiyordu. Barakanın yer yer kalkmış boyasının üzerindeki harfleri okuduklarında hem Taylor hem de Annabelle canavarın izi üzerinde olduklarını anladılar. JC 114. Buharlı lokomotif makinistlerinin ve demir yolunun onarımı için çalışan işçilerin bu nirengi noktası kaçırılacak gibi değildi. Bu demir yolu hiyeroglifini görür görmez nerede olduklarını, rayların nereye gittiğini anlıyorlardı. "Geldik, burada, önümüzde, artık fazla uzak olamaz," dedi Taylor, somurtarak. Tuttle tüfeğini doğrultarak ve elindeki feneri dengeleyerek yola devam etti. Gri bulamacın görünmez kıldığı güneş batmak üzere olduğundan gölgeler uzuyor, derinlik ve güven kazanıyordu. Üç kafadar kısa süre sonra billurlaştı. Saçları eriyen elmaslara büründü. Yanakları zamanından önce bir yaşlılığın kırağa düşmüş örtüsüyle kaplandı. Birden, hareketli sisin ardından iki yanında dev gibi birer çam ağacı bulunan sarsak bir köprü göründü. 20 metrelik bir açıklığı aşmak için tahtadan ve çelikten yapılmış, korkuluksuz ve oldukça mütevazı bu yapı, boşluğun üzerine ters çevrilmiş bir U harfi gibi konmuştu. Annabel, köprünün kaygan sırtından geçeceğini düşününce kendini pek güvende hissetmedi. Açıklığı aşmak için başka bir yol aramaya niyetlenirken birden deliği fark etti. Köprünün öteki ucunda kocaman kara bir delik, tünelin ağzı. Baban yine olabilir mi diye düşündü hemen. Aptallaşma, burada kimse yaşayamaz. Adım atmadan önce ayaklarıyla traversleri yokladılar. Sonra birbirlerinin peşi sıra, önde Taylor, en arkada Tuttle, köprüye girdiler. Tahtalar ağırlığın altında çatırdadı. Köprünün yarısına varmışken, Annabel birden, çevresinde beyazın, sisin ve karın, boğucu kocamanlığının dışında hiçbir şey göremediğini fark etti. Umutsuzca atan yüreği bile o anda genç kadına uzak geliyordu. Soğuğun uyuşukluğu göğsüne kadar tırmanmıştı. Artık kalçalarını hissedemiyordu. Karşı tarafta toprağa ayak bastıktan sonra soluklanarak kendine tanıdığı uzun rahatlama anı da fazla sürmedi. Yarığın ağzı rutubetten yapış yapış dişleriyle önünde, ardına kadar açılmış, 30 santim uzunluğundaki buzlu köpek dişlerini tepesine düşürme tehdidi savuruyordu. Taylor'ın sesiyle irkildi. Sarkıtlar çok ürkütücü değil mi? Tuttle yüzünü buruşturarak yanlarına geldi. Köprü sağlammış, yıllara iyi dayanmış dedi. Taylor başını salladı. Eğer Bob ve çetesi buraya geliyorsa sağlam olması gerekir. Üç el feneri ışıklarını tünelin girişine çevirdi. Raylarla molozlar arasında zikzaklar çizerek ağır adımlarla yürüdüler. Duvarlardan karmakarışık köklerin yüzlercesi sarkıyordu ve toz kokusu üçünü de kısa zamanda sarhoş etti. Tünelin çıkışını göremiyorlardı ama yüzlerine değen serin akım bir çıkışın varlığını kanıtlıyordu. Birden fenerler tehdit edici bir kütleye takıldı. Önce paslı bir zincir, ardından bir bağlantı kelepçesi, sonunda da bir marşandiz vagonunun kahverengi çeliği. Bir yerlerde rutubet damlaları bir birikintiye düşüyordu. Üstü kapalı vagonun sürgülü kapısı pastan iyice aşınmış görünüyordu. Hattın kapandığı günden beri burada olmalıydı. Bir istasyona götürmek çok pahalı gelmiş ya da şirket vagonu tünelde unutuvermişti. Annabel vagonun solundan geçerken yüreği artık şakaklarında vurmaya başlamıştı. Genç kadın kılıfının emniyet kopçasını açıp usulca berettasını çıkardı. Fenerin ışığında Taylor'ın ona bakan gözlerini gördü. Bir an Taylor'ın güldüğünü sandıysa da yanıldığını hemen anladı. Ortağı bir baş hareketiyle sürgülü kapıyı gösterdikten sonra açmaya hazır, yana süzülüverdi. Annabel tabancasıyla birlikte fenerini de doğrultup bir metre gerisindeki Tuttle'a başını salladı. Taylor bütün gücüyle asılınca kapı sandığından çok daha kolay hareket etti. Çılgın gözleri ve yırtıcı sırıtışlarıyla boşluktan fırladılar. Annabel'in, Jack'in ve Sam Tuttle'ın yüzleri dehşete bulandı. Bir anda ölüm onları teslim aldı. 36. Güneş battıktan sonra Brooklyn'in üzerine yağan karla birlikte bacaların, rıhtımların ve antropoların gölgesi Retak Mahallesi'nin üzerine kapandı. Brolin'in ziyaret etmek istediği bina bu bulamacın ortasındaydı. Antroponun kırmızı tuğlaları sise, kente bir geceliğine egemen olan İncil'i taca usul usul teslim oldu. Özel dedektif zaman geçirmek için bütün yıl boyunca 10 sadık müşteriden başka geleni olmayan rezil bir barda naneli çaylar içmiş, anlamını kavrayamadığı tanımlamalar eşliğinde bilmediği kelimeleri söylemek için şaklayan dilleri dinlemişti. Akşam olduğunda ise araba hurdalığının yanı başında Bob ile uğursuz tarikat yoldaşlarının tören düzenlediklerinden kuşku duymadığı tapınağın dibindeydi. Sokaklarda salınan karın yoğunluğundan yararlanarak bu soğuk toza daldı ve yükleme platformlarından birine tırmandı. Daha gündüzden yan tarafta girilecek bir yeri gözüne kestirmişti. önceliği kimseye görünmemekti. Ancak iklimin kaprisiyle bu öncelik şimdi artık sorun olmaktan çıkmıştı. El yordamıyla kenarlığı aradı. Sonra daha yüksekçe bir kornişe tutunup kendini çekti. Birkaç harekette platformların üzerinde, çatıdaydı. Katların ürkütücü gölgesi tepesinden bakıyor ama onu rüzgardan koruyordu. Çömelerek öteki tarafa yöneldi. Tam da umduğu gibi platformun ötesinde betondan bir alan uzanıyordu. Binanın geri kalanı gibi olabildiğince derme çatma bir depolama alanı. Öteki ucu göğün buharlarınca kısmen örtülmüş yeşil sularıyla Govanız kanalı kapıyordu. Brolin o yana yerdeki çatlaklardan fışkırmış yüksek otların arasına atladı ve aradığı kapıyı hemen buldu. Artık görülme tehlikesi kalmadan zamanı istediği gibi kullanıyordu. Elinde maymuncuk takımıyla kilidin hakkından gelmeye çalıştı. Bu sanatta parmaklarının hiç de özel ve mucizevi bir becerisi yoktu. Neyse ki kapının kilidi Houdini'yi mezardan kaldırmayı gerektirecek kadar direnç göstermedi. Soğuktan uyuşmuş parmaklarıyla kapıyı açması yine de 10 dakikasını aldı. Kapı boğuk bir sesle karanlık saydamlığın üzerine kapandı. Brolin'in kalem fenerinden kara tahtanın üzerindeki tebeşir çizgisi gibi ince bir aydınlık yayıldı. Havadaki tozlar ışık demetinin içinde parıldadı. Brolin'in sağ tarafında üst üste yığılmış inanılmaz sayıdaki tahta kasa rutubetten çürümeye başlamıştı. Islak kartonlarla çeşitli atıkların arasında biraz ilerledi. Tavan gıcırdadı. El glue çekmeye hazır olan Brolin kasıldı. Bu kez aynı gıcırtıyı biraz daha boğuk yeniden duydu. Kafasını kaldırınca çatının bir bölümünü kalın plastikten ışığı geçiren bir malzemeyle kaplı olduğunu gördü. Kardan, aptal oğlum, bu sesi karın ağırlığı çıkarıyor. Araştırmasına eski bir kalyon atmosferi içinde çıtırtıların, gıcırtıların ve rutubetin ortasında yeniden başladı. İki büyük bölmeyi aradıktan sonra uzun ve basık antropodan yüksek binaya giden dar koridora girdi. Bir köşede üst üste dizilmiş bir sürü boş boya tenekesi. Daha ötede elektrik telleri için metrelerce ve metrelerce izolasyon bezi. Üzeri delinmiş ya da kireç dökülmüş. Kalem fener uzakları gösteremediğinden mekan Brolin'e birden dev gibi gözüktü. Titiz ol. Portland'dayken Dr. Faltrum'un söylediklerini unutma. O hep teknik olmak gerekli derdi. Duygularından sıyrıl, cesaretini yitirme. Rachel Follen'in sadece başkalarının anlattıklarından, fotoğraflarından tanıdığı ve ailesi adına bir yerlerde hala hayatta olduğunu umduğu genç kadının gülümseyen yüzü gelip beynine yerleşti. Onun için ve diğer hepsi için dikkatini topla. Sana göre Bob nerede olurdu? Hayır, daha doğrusu Caliban'ın onuruna tapınağı ne tarafa kurardı? Hızla Bob ve şu Caliban hakkında bildiklerini toparlamaya çalıştı. Caliban hala karanlık, yabancı bir kavram, bir yarı ilahtı. O Latince ilahi bunu açıkça ortaya koyuyordu. Onun cinsindeki katillerin çoğu gibi Bob da büyük ihtimalle her şeyi kendinde toplayan, kendini bir çeşit guru gibi tanıtmaya çalışan ben merkezci biriydi. Başka, belirli bir yaşta olmalı, en az 30'unda. Shapiro ve Spencer gibilerini parmağının ucunda oynatmayı becermesi bunu gösteriyor. Kurbanlarının cinsiyeti ve ırkı konusunda önyargılı değil. Demek ki sadece cinsel zevk için öldürmüyor ya da doğrudan cinsel zevk için öldürmüyor. Bütün bu Caliban palavrasını uyduran da o. Görkemli bir şeye niyetlenmiş olmalı. Eğer burası tapınağı ise daha büyük, daha etkileyici bir oda istemiştir. Öte yandan son derece tedbirli, hiç iz bırakmıyor, kimseye görünmüyor. Kurbanlarını kaçırmak için kullandığı yönteme inanılmayacak bir dikkat gösteriyor. Demek ki akıllı. Antroponun parçası olan kırmızı tuğlalı bina, 15 metreye yani insanın kendini ötekilerin üzerinde onlara hakim hissedebileceği bir yere yükseliyordu. Brolin bir merdiven aramaya koyuldu. Bu sırada da zihninin cinayetleri ve hayatı boyunca gördüğü, okuduğu, dinlediği her şeyi barındıran, kötülüğün uçurumlarında gezindiğini hissetti. İşkence görmüş cesetlerle ilgili binlerce fotoğraf, açık yaraların yakın plan çekimleri, yanlarında otopsi raporları, bütün deliklerden acı sızan vıcık vıcık vücutlar, cinayet mahallinde ya da morgda gözlerinin önünde aynı et yığınları. Bazen de bu canavarların çektiği videolar. Kurbanların korkunç bir acı çekeceklerini, öleceklerini anlamalarına rağmen kendi kanlarında körelinceye dek umut beslemeyi sürdürdükleri, daha sonraki saatlerde bütün bunların bitmesi için, onca korkulan ölümün imdatlarına yetişmesi için gözleriyle yalvardıkları filmler. Bütün bunlar ve daha neler. Bir boşluğun yanından geçerken bir zincir şıkırtısı duydu. Sonra da bir kadının korkunç çığlığını. Görüntünün beyaz damarlı kırmızı bir resim olduğu kısacık bir an boyunca. Rolin çarpıtılan bir ağız, darbelerle çeneye yayılmış bir dudak boyası gördü. Çığlık öylesine uzadı ki sonunda insanlık dışı oluverdi. Böyle bir çığlık atmak için insanın ya ölümün kıyısında ya da acılar krallığında olması gerekir. Ve dudaklar yarılmaya başladı. Narin ve pembe zarın altında kızıl yarıklar göründü. Çığlık sonsuza uzanırken dudaklar kilitlendi ve ardından kuru bir patlamayla yırtıldı. Kızıl çizgi, yasak oburluklara aç, şeytansı bir ağız gibi her iki yandan yanaklara tırmandı. Kanlı inciler belirdi. Yapışkan sıvı, somurtkan bir palyoçanın cehennemi parodisiyle çeneye akmaya başladı. Beyaz bir şimşek görüntüyü zihninden kovdu. Prolin soluk soluğaydı. Bu asalakları, denetlenemez yalnızlıklar gibi yüzeye çıkan bu düstel acıları yıllardan beri çekiyordu. Tabii bunların, televizyon dizilerindeki profil uzmanlarının gösterdikleri bilim ötesi kehanetlerle, tepeden tırnağa, asılsız o marifetlerle en ufak bir ilgisi yoktu. Kişiliğinin ve bildiklerinin ürünü bu görüntüler çok daha gerçekti. Ama insanı delilik dışında bir yere götürmüyorlardı. Prolin sinirli bir hareketle gözlerinin önündeki havayı süpürdü. Gözlerini yumup dizlerini yere koydu. Dinginleşinceye dek bekledi. Antroponun homurtuları sonsuz bir koridordan geliyor, kulağına yankılar halinde ulaşıyordu. Bütün köşeleri feneriyle tarayarak yeniden yola koyuldu. Islıklı bir hava akımı şakaklarını yoklayıp sustu. O kadar çok delik, paslı açıklık ve kırık pencere vardı ki şaşmamak gerekirdi. Islık kekeleyerek yeniden başladı. Bina soluk alıyordu. Uzun ve zahmetli bir soluk. Prolin yürüyüşünü kolaylaştırmak için elini duvara dayamış, diğerinin neredeyse düzenli olarak şişip sönmesini bekliyor, yavaş yavaş bölmelere dönen ılıklığı hissediyordu. Canavarın ağzında, bağırsaklarına doğru yürüyordu şimdi. Yutmak canavara kalmış. Fenerin ışığı birden çelik bir trabzanı aydınlattı. Merdiven, Joshua parmaklarının ucuyla dokununca havanın bel kemiği bir tıngırtıyla ürperdi. Islıklı soluk saçlarından geçti. Soğuk. Ayağını ilk basamağa koyup tereddüt etti. Merdiven aşağılara mahzene iniyordu. Bob her şeyden önce tedbirli biri. Aşağıda bir hava deliği, bir pencere falan yok. Sesi geçirecek hiçbir yer yok. Orada sakin, güvendeler. Geri dönüp merdivenleri indi. İşe oradan başlamanın bir sakıncası yoktu. Basamakların demirini döven ayak sesleri boğuk bir yankıyla binayı çınlattı. Yerin altındayken antroponun solukları daha düzenliydi. İnsan kendini daha iyi hissediyordu. Çoğu boş, bir dizi oda. Duvarların üzerinde yılan gibi kıvrılıp dönerek giden borular ve dipte de dev gibi bir kazan. Canavarın uykudaki yüreği. Prolin kafasını kaldırdı. Geriye, bir önceki odaya döndü. Diğerlerinin tersine bütünüyle boş değildi. Zeminin üzeri, betonu uyduruktan da öte bir muşamba gibi kaplayan açılmış karton kutu doluydu. Prolin, odanın içinde gezinip kartonları kaldırdı. Ezilmiş birkaç böceğin dışında dikkat çekici bir şey göremedi. Yine de doğru yerde olduğunu hissediyordu. Yerin altında korunaklı ve kör duvarlar, ortada kaçışı kolaylaştıracak bir labirent, üstüne üstlük, iç karartıcı atmosferde, sıra dışı törenler için biçilmiş kaftan olmalıydı. Prolin, Bob'la hempalarını şeytana tapanlar gibi görmüyordu. Kaliban takımı, elle tutulur olduğunu tahmin ettiği çok farklı şeyler yapıyor olmalıydı. Kartonları, döktükleri kana emsin diye serdiler. Fenerini zemine çevirdi. Her şey öylesine çürümüştü ki, geriye anlaşılabilir bir iz kalmamıştı. Joshua yine de her şeyi kaldırıp bakmayı sürdürdü. Sonunda, buruşturulmuş kağıt parçacıkları bulana kadar. İki karton parçasının arasına sıkışmış, üç yırtık top. Biri bir reklam broşürüydü. Ama geriye neredeyse hiçbir şey kalmadığından ne olduğunu anlamak imkansızdı. Öteki. Koridorda, Prolin'in sırtında boğuk bir gürültü yankılandı. Bu kez bina değil, daha çok bir yere, bir şeye çarpan birinin çıkardığı bir gürültü. Özel dedektif usulca silahını çekip doğruldu. Olabildiğince az ses çıkarmaya çalışarak duvar boyunca ilerleyip koridorun hizasına geldi. Derin bir soluk aldıktan sonra fenerini ve silahını kaldırıp kendini bilinmezin içine fırlattı. Hiç, hızlı adımlarla ilerledi. İlerledikçe gerginliğin sıcaklığının bütün vücuduna yayıldığını, kafasına doğru yükselip göğsünün üzerinde ağırlaştığını hissetti. Birden fenerin soluk aydınlığında bir gölge belirdi. Ardından da basamaklardan madeni sesler geldi. Prolin fırladı. Bir serseriyle, bazı şeylere tanık olmuş biriyle karşılaşacağını umuyordu. Yine de içinin derinliklerinde bir yanan bir güvenlik lambası bunun çok daha tehlikeli biri olabileceğini de belirtiyordu. Diğeri merdivenleri bitirirken Prolin basamakların dibine vardı. Göz açıp kapayıncaya kadar kendini zemin katta buldu. Sessizliğin içinde. Dinlemek için soluğunu tuttu. Bu soluksuzlukta önce silahının kabzasını kavrayan avucun ıslaklığını hissetti. Adamdan en ufak bir iz yoktu. Gölgeli bölge çoktu. Her yerdeydi ve yollar o bölgelerden çıkıyordu. Herhangi bir yerde de olabilirdi. İşte o zaman belli belirsiz bir hışırtı oldu. Prolin olanları artık çok geç olduğu duygusuyla aynı zamanda anladı. Öteki tam arkasındaydı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 240. Devamı 27. ayrımda.